38. Randevu. Ertesi gün uyandığında Albert'in Franz'a ettiği ilk sözler kontu ziyaret etmekle ilgiliydi. Ona dün teşekkür etmişti ama bu yardımın iki teşekkürü hak ettiğinin farkındaydı. Korkuyla karışık bir ilginin Monte Cristo kontuna doğru çektiği Franz, Albert'in tek başına gitmesini istemediği için ona eşlik etti. Birlikte salona alındılar. Kont 5 dakika sonra yanlarındaydı. "Sayın Kont," dedi ona doğru yaklaşan Albert. "Dün yeterince dile getiremediğim şeyi bu sabah söylememe izin verin. Bana hangi koşullarda yardıma geldiğinizi asla unutmayacağım ve size hayatımı, az kalsın sona erecek hayatımı borçlu olduğumu her zaman hatırlayacağım." "Sevgili komşum," diye yanıtladı Kont gülerek. "Bana duyduğunuz minneti abartıyorsunuz. Bana yolculuk için ayırdığınız bütçeden yaklaşık 20 bin franklık küçük bir payı borçlusunuz. Hepsi bu. Anlayacağınız gibi bundan söz etmeye değmez. Siz de benim iltifatlarımı kabul edin. Sergilediğiniz umursamazlık ve her şeyi gidişatına bırakmanız hayranlık uyandırıcıydı." "Ne yapmamı bekliyorsunuz ki Sayın Kont? Hararetli bir tartışmaya girdiğimi ve bunu bir düellonun izlediğini düşündüm. Ve bu haydutlara dünyanın her ülkesinin yurttaşlarıyla dövüşebileceklerini ama sadece Fransızların gülerek dövüştüklerini göstermek istedim. Bununla birlikte size olan minnetim sonsuz olduğundan benim, dostlarımın ve tanıdıklarımın size bir yardım olup olmayacağını sormaya geldim. İspanyol kökenli babam Morcerf Kontu, Fransa ve İspanya'da yüksek bir mevkiye sahiptir. Beni seven herkesle birlikte emrinizdeyim." "Tamam o zaman," dedi Kont. "Monsieur Morcerf, bu önerinizi beklediğimi ve bunu büyük bir memnuniyetle kabul ettiğimi itiraf ediyorum. Sizden bir yardım istemeyi daha önce de düşünmüştüm."
"Ne gibi?"
"Paris'e hiç gitmedim. Paris'i hiç bilmiyorum."
"Gerçekten mi?"
diye haykırdı Albert. "Demek şu ana kadar Paris'i görmeden yaşayabildiniz. Buna inanmak çok zor." "Yine de durum böyle. Ama ben de sizin gibi deha dünyasının başkentini bu kadar uzun süre boyunca görmememin imkansız olduğunu hissediyorum. Ayrıca beni hiçbir ilişkimin bulunmadığı Paris'in soylular alemine dahil edecek birisini tanısaydım, belki de uzun zamandır kaçınılmaz görünen bu yolculuğu yapacaktım."
"Ah, sizin gibi bir adam," diye haykırdı Albert.
"Çok iyi niyetlisiniz ama kendimde bir milyoner olarak Monsieur Aguado ya da Monsieur Rothschild ile rekabet etmekten başka bir nitelik bulamadığımdan, Paris'te borsada hisse satın almaya gitmeyeceğimden bu küçük ayrıntı bana engel oldu. Şimdi sizin öneriniz üzerine kararımı veriyorum sevgili Monsieur Morcerf. Bir Kızılderili ya da bir Saigonlu kadar yabancı olduğum o dünyanın kapılarını bana açacağınıza söz veriyor musunuz?" Bu sözlere Kont'un yüzündeki ilginç bir gülümseme eşlik etti.
"Ah Sayın Kont, buna kesinlikle ve tüm yüreğimle söz veriyorum," diye yanıtladı Albert. "Üstelik bu sabah aldığım bir mektupta çok hoş ve Paris'te çok iyi ilişkileri olan bir aileye katılmak üzere Paris'e çağrılmamdan dolayı, sevgili dostum Franz, benimle alay ederek üzerime fazla gelmeyin. Sözümü tutmam hiç de zor olmayacak."
"Evlilik aracılığıyla mı katılacaksınız?" dedi Franz gülerek.
"Ah tanrım, evet, böylece Paris'e geldiğinizde beni oturaklı bulacaksınız ve belki de aile babası gibi bulacaksınız. Bu durum doğal ciddiyetime yakışacak, öyle değil mi? Her halükarda, Kont, tekrar ediyorum, ben ve dostlarım tüm benliğimizle emrinizde olacağız."
"Bunu kabul ediyorum, çünkü sizi temin ederim ki uzun süredir tasarladıklarımı gerçekleştirmek için böyle bir fırsatı bekliyordum." Franz bu planların Kont'un Monte Cristo mağarasında ağzından kaçırdığı bir sözle ilgili olduğundan bir an olsun kuşku duymadı. Ve Paris'e gitmesine neden olan planlarla ilgili bu sözleri söylerken yüz ifadesindeki bir açığı yakalamak için Kont'a baktı. Ama bu adamın ruhuna, özellikle de onu bir gülümsemeyle örttüğünde nüfuz etmek çok zordu.
"Peki söylesenize Kont," diye karşılık verdi Monte Cristo Kontu gibi bir adamı kendi çevresine tanıtma fikrinden hoşlanan Albert. "Bu, yolculuklar sırasında binlercesi tasavvur edilen ve kumların üzerine inşa edildiği için ilk esintide sürüklenip giden o havada kalan planlardan biri, öyle değil mi?"
"Hayır, onurum üzerine yemin ederim," dedi Kont. "Paris'e gitmek istiyorum, oraya gitmem gerek."
"Peki ne zaman?"
"Siz ne zaman orada olacaksınız?"
"Ah tanrım, 15 gün ya da en geç 3 hafta sonra dönüş zamanı gelecek."
"Tamam o zaman," dedi Kont. "Size 3 ay süre veriyorum. Gördüğünüz gibi süreyi uzun tutuyorum."
"Yani 3 ay içinde kapımı çalmaya gelecek misiniz?" diye haykırdı Albert sevinçle.
"Günü gününe, saati saatine bir randevu ister misiniz?" dedi Kont. "Sizi sıkıcılığa varacak kadar dakik davrandığım konusunda uyarmak isterim."
Günü gününe, saati saatine, dedi Albert. Böyle bir randevu benim için kesinlikle uygun. Tamam.
Kont elini aynanın yanında asılı duran takvime uzattı. Bugün 21 Şubat. Saatini cebinden çıkardı.
Saat 10.30. Beni 21 Mayıs günü saat 10.30'da karşılar mısınız?
Kesinlikle, dedi Albert.
Kahvaltı hazır olacak.
Nerede oturuyorsunuz?
Helder Caddesi, No 27.
Ailenizle birlikte oturuyorsanız sizi rahatsız etmiş olmam değil mi?
Babamın konağında ama avlunun dibinde tamamen kendime ait bir köşkte.
Güzel. Kont not defterine Helder Caddesi, No 27, 21 Mayıs sabah saat 10.30 yazdı.
Şimdi, dedi Kont not defterini cebine sokarken, içiniz rahat olsun, saatinizin yelkovanı benden daha dakika olamayacak.
Gitmeden önce sizi yeniden görecek miyim?
Belli olmaz. Ne zaman gidiyorsunuz?
Yarın sabah 5'te.
Öyleyse size hoşça kalın diyorum. Napoli'de işlerim var. Buraya ancak cumartesi akşamı ya da pazar sabahı döneceğim.
Ya siz? Diye sordu Kont Fransa. Siz de gidiyor musunuz Sayın Baron?
Evet.
Fransa'ya mı?
Hayır, Venedik'e. İtalya'da bir iki yıl daha kalacağım.
Demek Paris'te görüşemeyeceğiz.
Bu onura erişebileceğimden endişeliyim.
Tamam beyler, iyi yolculuklar,
dedi Kont elini uzattığı gençlere. Frans bu adamın eline ilk kez dokunuyordu. Ürperdi, çünkü eli bir ölününki gibi soğuktu.
Son bir kez daha söylüyorum, dedi Albert. Kararlaştırdığımız gibi, Helder Caddesi No 27, 21 Mayıs sabah saat 10.30'da şeref sözü, değil mi?
21 Mayıs sabah saat 10.30'da Helder Caddesi No 27, diye karşılık verdi Kont. Bunun üzerine Kont'u selamlayan iki genç odadan çıktı.
''Neyiniz var?'' dedi Albert odalarına dönerken Franz'a. ''Çok kaygılı görünüyorsunuz.''
''Evet,'' dedi Franz. ''Size itiraf edeyim ki Kont garip bir adam ve size Paris'te verdiği bu randevuyu endişeyle karşılıyorum.''
''Bu randevuyu endişeyle. Ah şuraya bakın. Deli misiniz sevgili Franz?''
diye haykırdı Albert. ''Ne bekliyordunuz ki? Deliyim ya da değilim ama durum bu.''
''Dinleyin,'' diye yanıtladı Albert. ''Size bunu söyleme fırsatını bulduğum için çok rahatladım. Sizin Kont'a karşı hep oldukça soğuk davrandığınıza tanık oldum. Oysa o tam tersine bize büyük bir içtenlikle yanaştı. Onunla ilgili özel bir şey mi biliyorsunuz?''
''Belki de.''
''Onunla daha önce bir yerde karşılaştınız mı?''
''Elbette.''
''Nerede?''
''Size anlatacaklarımdan kimseye tek bir kelime bile etmeyeceğinize söz verir misiniz?''
''Söz veriyorum.''
''Onurunuz üzerine mi?''
Onurum üzerine.
Tamam o zaman, dinleyin.
Bunun üzerine Franz, Albert'e Monte Cristo adasına yolculuğunu, orada kaçakçılarla ve yanlarındaki iki Korsikalı haydutla nasıl karşılaştığını anlattı. Kont'un binbir gece masallarını andıran mağarasında kendisine gösterdiği büyülü konukseverliğin tüm ayrıntıları üzerinde ısrarla durdu. Akşam yemeğinden, haşhaştan, heykellerden, gerçeklik ile düşten ve uyandığında yaşanan bütün bu olaylarla ilgili olarak kendisine kalan tek kanıtın ve anının ufukta Porto Vecchio'ya doğru yelken açmış küçük bir yat olduğundan söz etti. Ardından Roma'ya, Kolezyum'daki geceye, Kont ile Vampa'nın Pepino hakkında konuştuklarına, Kont'un haydutun kurtulacağına dair söz vermesine geçti. Okurlarımızın hatırlayacağı gibi bu sözünü tutmuştu. Nihayet sözü önceki geceye, maceraya, istenilen meblağı tamamlamak için 7-800 piastra eksik olduğunda yaşadığı sıkıntıya, nihayet konta danışmaya karar verdiğine getirdi. Bu kararın sonucu hem başarılı hem de tatminkâr olmuştu. Albert pür dikkat Franz'ı dinliyordu.
''Ne olmuş ki?'' dedi sözünü bitiren Franz'a. ''Bütün bunlarda kayda değer ne buluyorsunuz? Kont bir gezgin, zengin olduğu için de kendine ait bir gemisi var. Portsmouth'a ya da Southampton'a gidin, limanların aynı beğeni anlayışına sahip zengin İngilizlere ait yatlarla dolu olduğunu göreceksiniz. Yolculukları sırasında nerede mola vereceğini bilmek, beni 4 aydır, sizi 4 yıldır zehirleyen o tatsız tutsuz yemekleri yememek, uyumanın mümkün olmadığı o iğrenç yataklarda yatmamak için kendisine Monte Cristo'da ara sıra kalacağı bir yer yaptırıyor. Bu yeri dayayıp döşediğinde Toskana hükümetinin kendisine izin vermeyeceği ve harcamalarının boşa gideceği endişesiyle adayı satın alıp ismini alıyor. Sevgili dostum, hafızanızı yoklayın ve hiçbir zaman sahip olmadıkları mülklerin ismini alan kaç tanıdığınız olduğunu söyleyin.
Ama, dedi Franz Albert'e, ya mürettebatındaki Korsikalı haydutlara ne diyorsunuz?
Ama bunda şaşılacak ne var? Korsikalı haydutların hırsız değil ama sadece tamamen kan davası nedeniyle şehirlerinden ya da köylerinden sürülmüş kaçakçılar olduğunu herkesten iyi biliyorsunuz. Bu yüzden onlarla karşılaşıldığında tehlikeye girildiği söylenemez. Bana gelince bir gün Korsika'ya gidersem valiliğe ve emniyet müdürlüğüne uğramadan önce eğer karşılaşabilirsem Kolombalı haydutlarla tanışırım. Onları çok sevimli buluyorum.
Peki ya Vampa ve çetesi? Diye karşılık verdi Frans. Umarım onların soymak için arabaları durdurduklarını inkar etmiyorsunuzdur. Kontum böyle adamlar üzerindeki etkisi hakkında ne düşünüyorsunuz?
Sevgili dostum, her halükarda hayatımı bu etkiye borçlu olduğum için bunu inceleyip sık dokumak bana düşmez. Bu yüzden bunu sizin gibi büyük bir suç haline getirmek yerine hayatımı kurtarmak çok abartılı kaçacağı için en azından Fransa'da bana kuşkusuz büyük bir itibar sağlamasa da bizim paramızla yaklaşık 24 bin frank eden 4 bin piastreyi ödemekten kurtardığı için bu suçu hoş görmemi doğal karşılayacaksınız. Bu da kimsenin değerinin kendi ülkesinde yabancı bir ülkedeki kadar bilinmediğini kanıtlıyor.
İşte tam da bu noktaya değinecektim. Kont hangi ülkeden, hangi dili konuşuyor? Yaşam koşulları nedir? Bu olağanüstü servet nereden geliyor? Yaşamının ikinci bölümünde böyle iç karartıcı, insan kaçkını bir tavır sergilemesine neden olan gizemli ve bilinmeyen ilk bölümünde neler olup bitti? İşte yerinizde olsam bunları bilmek isterdim.
Sevgili dostum Frans, dedi Albert, mektubumu alıp kontun nüfuzuna ihtiyacımız olduğunu anladığınızda, ona dostum Albert de Morcerf'in hayatı tehlikede, bana onu bu tehlikeden kurtarmam için yardım edin, dediniz öyle değil mi?
Evet.
Peki o size Monsieur Albert de Morcerf kimdir? İsmi nereden geliyor? Servetini nasıl elde etti? Yaşam koşulları nelerdir? Hangi millete mensup? Nerede doğdu? Diye sordu mu? Söylesenize.
İtiraf ederim ki hayır.
Koşup geldi. Hepsi bu. Beni Vampa'nın elinden kurtardı. Sizin söylediğiniz gibi. Aldırmaz tavırlar sergilesem de itiraf edeyim ki kendimi kötü hissediyordum. Tamam o zaman sevgili dostum. Böyle bir yardımın karşılığı olarak benden kendi adına Paris'ten geçen herhangi bir Rus ya da İtalyan prensine her gün yapılan şeyi, yani soylular alemiyle tanıştırılmak istemesini reddetmemi mi talep ediyorsunuz? Hadi canım, siz delirmişsiniz.
Burada alışılanın aksine bütün makul gerekçelerin Albert'ten yana olduğunu belirtmek gerek.
Her neyse, dedi Franz iç çekerek. Sevgili dostum Vicomte, dilediğinizi yapın. İtiraf edeyim ki bütün söyledikleriniz doğru gibi görünüyor. Ama Monte Cristo Kontu'nun garip bir adam olduğu da bunlar kadar doğru.
Monte Cristo Kontu insanları seven biri. Size Paris'e hangi amaçla geleceğini söylemedi. Ben açıklayayım. Oraya akademinin Montyon ödülleri için yarışmaya geliyor. Ve kazanması için ona sadece benim oyum ve ödülleri dağıtan o çirkin suratlı Monsieur'ün nüfuzu gerekiyorsa oyumu ona vereceğim. Ve ödül dağıtanın nüfuzunu güvence altına alacağım. Bu yüzden sevgili Frans, artık bundan söz etmeyelim. Sofraya oturalım ve San Pietro'yu son bir kez ziyaret edelim.
Albert'in söylediği yapıldı ve ertesi gün öğleden sonra 5'te iki genç, biri Paris'e geri dönmek, diğeri Venedik'te 15 gün geçirmek üzere birbirlerinden ayrıldılar. Ama Albert arabaya binmeden önce davetlisinin randevuyu unutmasından çok korktuğu için otelin komisine Monte Cristo kontuna iletilecek bir kart bıraktı. Karttaki Vicomte Albert de Morcerf isminin altına kurşun kalemle şunları yazmıştı.
21 Mayıs sabah 10.30'da, Helder Caddesi 27 numarada.